Ayrım 11. Bir Hristiyan Masalı. Minege Kırık Kanat. Sayfa 164. Batı'nın fetih travması ve Bizans'ın icadı. Konstantinopolis'in Müslüman Osmanlı tarihinden fethinin üzerinden bir yüzyıl geçmişti ki, 1557 yılında Alman hümanist ve tarih bilgini Hieronymus Wolff, Doğu Roma İmparatorluğu tarihi üzerinde yaptığı çalışmaları Corpus Historiae Byzantin başlığı altında yayınladı. Latince yazılıp basılan bu kitapla birlikte tarihte ilk kez bir devlet yıkıldıktan 104 yıl sonra isim değiştiriyor ve 1123 yıl süreyle Doğu Roma diye bilinen, söylenen, yazılan emperyal devlete Bizans adı veriliyordu. Oysa 395 yılında Roma ikiye bölündükten ve Batı Roma 453'te yıkıldıktan sonradır ki salt Batılıların "bizden değildir" diye doğudaki ayrıcıyla andıkları devletin resmi belgeli, mühürlü adı Roma İmparatorluğundan ibaretti. Roma ordularının Anadolu'yu İsa doğmadan 189 yıl önce fethettiği düşünülürse, Küçük Asya diye anılan topraklardaki Roma varlığı, Konstantinopolis'in başkent ilan edildiği milattan sonra 330 yılında başlatılan 1123 yıldan bile fazla, tam tamına 1642 yıllık bir tarihe yayılıyordu. İşte bu olağanüstü uzunluktaki egemenlik sürecinde Hieronymus Wolff'un icadına kadar kimsenin aklına Doğu Roma'yı Bizans'ı adlandırmak gelmemişti. İmparatorluk halkı yaşadığı devleti Yunanca Basileia Romaeum, Roma İmparatorluğu ya da kısaca Romaeion, Roma diye adlandırır, kendilerine de Romai yani Romalı derlerdi. Zaten önce Araplar, sonra da Türklerin tarihten yavaş yavaş sildikleri, sonunda da Osmanlı'nın hemen tüm mülküne sahip olduğu eski imparatorluk ve tebaasına verdiği Rumeli, Rum adları da Roma'nın karşılığıydı. Şurası kuşkusuz ki Roma İmparatorluğu gerek batı gerekse doğuda antik Yunan topraklarına yayılmış, dolayısıyla Yunan uygarlığının da mirasçısıdır. Zaten tam da bu yüzden Roma kültürü Greko-Romen'dir. Batı Roma Hristiyanlaşma sürecinde işte bu mirasın Greko yarısını uzun bir süre inkar ve yeni uygarlığını Latince diliyle kurarken, Doğu Roma ise asimile etmediği ya da edemediği Yunanca konuşan halkın baskısıyla Latince devlet dilini de bir süre sonra Yunanca'ya çevirmiştir. Hieronymus Wolff işte bu dil yarılmasından dalmış. Büyük Konstantin'in Konstantinopolis'i resmen başkent yaptığı 330'dan öteye doğuda süren Roma İmparatorluğunu Roma uygarlığının devamı değil de Ortaçağ Yunan uygarlığı olduğu sabıyla yeniden isimlendirmiştir. İmparatorluğa Konstantinopolis'in üzerinde kurulduğu antik kalıt, küçümen yerleşke Bizantiyon'dan türettiği Bizans adını vermiştir. Latin Katoliklerin Hristiyanlık alimi liderliğini Grek Ortodokslardan çaldıktan sonra geliştikleri ikinci büyük sahtekarlık bu yapay adlandırmadır. Büyük bir bilgin olmasına karşın depresif bir kişiliği olup paranoya krizlerinden muzdarip Hieronymus Wolff elbette Katolik bir Almandır. Latince yazdığı Bizans tarihi, Katolik Roma Kilisesi'nin Ortodoks Roma'yı inkar kurgusuna çok değerli ve kullanışlı bir katkıdır. Ancak Greko-Romen bir uygarlık olduğu herkesçe kabul edilen Roma tarihini Latin ve Grek diye kesin hatlarla ayırmak öylesine uçuk bir projedir ki, Wolff'un 1557'de ortaya attığı Bizans tarihi tezi önceleri tutmaz. Gerek tarihçiler, gerekse devletler ve halklar Fatih'in başkentini alarak yıktığı devlete bir yüzyıl daha Doğu Roma İmparatorluğu demeye devam ederler. Ta ki 17. yüzyılda Molière Türkleri küçük düşüren bir oyun. Tarihin en önemli tiyatro yazarlarından Molière, Kralın Emri'ni 1670 yılında yazdığı Kibarlık Budalası, La Bourgeoisie Gentilhomme oyununa ikinci derecede Mamamouchi karakterini ve mahiyetini ekleyerek yerine getirmiştir. Piyeste müftü ile müşirin karışımı gülünç bir tınısı olan Mamamouchi ile Türk heyeti kocaman sarıkları, tuhaf kılıkları ile Osmanlı'yı alay konusu yapmaktadır. Sipariş edecek kadar Osmanlı'dan nefret eden Fransa'nın Güneş Kral diye anılan güçlü hükümdarı 14. Louis, uyduruk adlandırmanın Avrupa'yı düşmanın eline düşen bir mirastan kesin çizgilerle ayıracağını anlayana kadar. Kral 14. Louis, 1648 yılında Fransız Katolik Cizvit papazlarından oluşan bir kurulu, Hieronymus Wolff'un Latince yazdığı Bizans tarihini esas alan bir Bizans tarihçesi yazmakla görevlendirir. Katolik Cizvit papaz, Philip Labbe'nin başkanlığındaki kurulun sipariş tarihinden 1711'e kadar yayımladığı 24 ciltlik Latince tarih dizini Corpus Scriptum Historia Byzantin. Byzantin du Louvre başlığı altında toplanır. Dujanga Senyörü diye de bilinen Fransız dil bilgini ve tarihçisi Charles Dufresne'nin 1680 yılında bu kaynakçaya dayanarak yayımladığı Historia Byzantina kitabından sonra Montesquieu gibi önemli Fransız düşünür ve yazarları arasında yayılan Bizans sözcüğü tüm dünya, hatta Romalılara Rum demeye devam eden Türkler tarafından bile benimsenir. 17. yüzyıldan öteye Büyük Konstantin sonrası Doğu Roma İmparatorluğu, Batı Roma tarihinden kesin çizgilerle ayrılıp tamamen uyduruk bu adla anılmaya başlanır. Böylece Müslüman Osmanlı, Doğu Roma ve ilk Hristiyan başkentini değil, Bizans ve başkentini ele geçirmiş ve bu yeni yorum Batı Avrupa'nın 1453'te yaşadığı fetih travmasına merhem olmaktadır. Günümüzde Doğu'da 1123 yıl süreyle hüküm süren Roma Devleti'nin adını geriye döndürülemeyecek kadar sağlam gasp eden tamamen uyduruk Bizans sözcüğü, tarihe doğru ya da yanlış ancak yazının yön verdiğine en belirgin kanıtlardan biridir. Oysa Doğu Roma'ya Bizans demek her şeyden önce Birleşik Roma İmparatorluğu'nun sonuncu büyük imparatoru tarihteki en geniş sınırlarına hükmeden ve İstanbul'u Nova Roma adıyla başkent yapan, sapına kadar Romalı Yüce Sezar, Flavius Valerius Aurelius Constantinus'a hakarettir. İngiltere'den Konstantinopolis'e tüm batının da ilk Hristiyan hükümdarı ve papalık devletinin kurucusu bildiği, Latin Roma Kilisesi'nin de aziz mertebesini yükseltip boş mezarını ve büstlerini kutsadığı Büyük Konstantin'e de Bizans İmparatoru mu denecektir? Bu elbette mümkün değildir. Yapılabilecek tek şey Büyük Konstantin'in tarihteki yerini ve önemini hiç olmazsa geniş halk yığınlarından, taban kitleden gizlemektir. Doğu kültür mirasına, antik ve klasik çağlarına sırtını dönen Batı Hristiyan devletleri 17. yüzyıldan itibaren Büyük Konstantin'i toplumsal bellekten silmeye özen gösterdi. İlk ve orta öğretim tarih kitaplarına koymayacak kadar unutturdu. Katolik Kilisesi'nin, Ortodoks Kilisesi'nin, Hristiyanlığın kültürel mirasındaki payını inkarı, gördüğünüz gibi dinden çok dil üzerinden yürütülen bir süreç olup, sonuçta İncil'in Yunancasını kutsayanları, Doğu, Latincesini kutsayanları Batı diye ayırmıştır. Hristiyanlık aleminin bölünmesine sonradan eklemlenen Protestanlık ve türevleri mezhepler, İncil'in müminler tarafından hangi dil konuşuluyorsa, o dilde okutulmasını benimsemiş olsalar da Latince alfabeyle yazdıkları için Batılı sayılmışlardır. Bu da gerek konuşulan dili, gerekse yazıldığı alfabeyi zaten jeopolitik üstünlük mücadelesinden başka bir şey olmayan din savaşlarının hem temel ögesi hem de sonuç olgusu kılmaktadır. Ortodoks dünyada 1453 depremi. 3. Roma, Moskova. Hristiyanlık tarihinde dil odaklı doktrin özelliklerini ilan eden ilk ulusal kilise, aynı zamanda en eski Hristiyan kurumu Ermeni Kilisesidir. 450 yılında Kadıköy'de toplanan din kurultayının kararlarını reddeden Ermeniler, özgün dil ve alfabeleriyle yazıp okudukları İncil'le birlikte monofizit doktrini benimsemiş, zaman içinde Rum Ortodoks Kilisesi'nden göreceli, Latin Katolik Kilisesi'ne de mesafeli bir bağımsızlık elde etmiştir. Ermeniler, Süryaniler, Kıptiler ve bunun gibi antik çağlardan beri özgünlüklerini sürdüren kadim cemaatlerin oluşturduğu istisnalar bir yana bırakılırsa, Hristiyanlık aleminin en geniş bölümü İncil'in Latince ve Grekçe yorumları üzerinden yürütülen din savaşlarının sonucunda bambaşka dillerde konuşsalar bile yazıda Latin ve Grek alfabesinin türevleriyle ayrışmışlardı. 6. yüzyıldan beri ekümenik yani küresel cihan şumul sıfatını taşıyan Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği Hristiyan alemini öncülük yetkisini 8. yüzyılda yüzmece bir vasiyetle Katolik yani sözcük anlamıyla evrensel ilan edilen Roma papalığına kaptırdıktan sonra bile dinsel yapılanmada devasa bir coğrafyaya hükmediyordu. Yunanistan'dan Asya'ya uzanan Doğu Roma İmparatorluğu'nun Ortodoks ahalisi başta Ukrayna, Rusya, Belarus Slavları, Gürcü, Bulgar, Sırp, Makedon, Rumen ve bunun gibi Ortodoks kiliseleri en üst makam olarak Konstantinopolis Patrikliği'nin otoritesine bağlıydılar. Bu cemaatlerin patrikleri ve hatta kilise papazları Konstantinopolis Başpatriği tarafından atanır ya da onaylanırdı. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Osmanlı fethi karşısında önce Anadolu ardından Trakya'da yavaş yavaş erimesi elbette Konstantinopolis Patrikliği'nin otoritesini de sarsıyor. Yunanistan hariç gerek Balkanlar gerekse Rusya'da Konstantinopolis Patrikliği'nden kopma eğilimleri artıyordu. Sonuncu İmparator Konstantinos Palaiologos'un mülkünden geri kalan son kale, başkent Konstantinopolis'i Osmanlı'ya kaptırmamak amacıyla Papa'nın yardımını talep etmesi, Papa'nın otoritesini asla tanımayan Ortodoks Rusya'da bardağı taşıran son damla oldu. Konstantinopolis Patrikliği'nin 1448 yılında Papa'nın Floransa'da Katolik ve Ortodoks birliğini sağlamak amacıyla topladığı din kurultayına katılmasını gerekçe göstererek Moskova Patrikliğini otosefal yani bağımsız ilan etti. 1453'te Konstantinopolis'in Osmanlı tarafından fethiyle Doğu Roma'nın tamamen ortadan kalkması Ortodoks kilise yapılanmasında bir hukuk boşluğu doğurdu. Çünkü Konstantinopolis patriklerini Roma imparatorları atar, konsiller de imparatorlar tarafından toplanırdı. Fatih Sultan Mehmet, Ortodokslar ile Katolikler arasındaki husumeti ve Konstantinopolis Rum Patrikhanesi'nin Ortodoks dünyayı önderliğinin yani ekümenik sıfatının önemini biliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra Patrikhane'ye tanıdığı hak ve ayrıcalıklara ilişkin fermanın orijinali kaybolmuş ve kesin içeriği bilinmemektedir. Halen referans gösterilen ferman, 1453'teki orijinali yazıldığı sırada Fatih'in yanında bulunan 3 yeniçerinin kulaktan dolma tanıklıklarına dayanarak 1520'de tekrar yazılan metindir. O çağlarda insan ömrünün ancak istisnai durumlarda 50 yılı aştığı düşünülecek olursa fetih sırasında erişkin bir kişinin 67 yıl daha hayatta kalması gerçekçi değildir. Dolayısıyla 1520'deki metinde ekümenik sıfatı yer almıyor temelinde bugün sürdürülen polemik hem saçma hem de Fatih'in stratejik zekasına hakarettir. Yunanca'ya son derece hakim Fatih Sultan Mehmet, Latin Katolik Roma Kilisesi'nin önderlik ettiği Batı'ya karşı kullanacağı Ortodoks Roma Rum Patrikliği'nin ekümenik sıfatının Hristiyanlık dünyasına önderlik iddiasını içerdiğini gayet iyi bilirdi. Fatih'in Roma'daki papalığa rakip olarak yetkilerini tam da bu amaçla genişlettiği patrikliği Cihan Şumul anlamındaki ekümenik sıfatından mahrum bıraktığı düşünülemez. Gayet doğru bir analiz yapmıştı. Osmanlı'nın yayıldığı ve yayılacağı gayrimüslim coğrafyanın geniş geneli Ortodokstu. Öyleyse Ortodoksların gönlünü hoş tutmakta ve Katolik dünyaya karşı verilecek savaşlarda Ortodoksların desteğini almakta yarar vardı. Dolayısıyla fetihten hemen sonra Konstantinopolis Rum Patrikliği'nin varlığını güvence altına almakla yetinmedi, hukuksal alanda daha geniş yetkiler tanıdı. Başpatriği hem Rum Ortodoks Kilisesi'nin ruhani lideri hem de üç tuğlu paşa rütbesiyle Rum Ortodoks millet başı etnak atayarak Patrikhane'ye salt dinsel değil, kamusal bir kurum niteliği kazandırdı. İsa'dan sonraki takvimde ilk kez Hristiyan imparator değil, Müslüman bir sultanın emriyle Konstantinopolis'te ekümenik konsil toplandı. Fatih, Rum Patrikhanesi'nin Ortodoks aleme önderliğine o kadar önem veriyordu ki, hemen 1453'te topladığı din kurultayının başlıca amacı, Floransa konsilinde varılan birlik anlaşmasını reddetmek ve böylece Rusya'yı Konstantinopolis Başpatrikliği'nin otoritesine döndürmekti. Ama Fatih'in akıllı ve akılcı tasarımı, Konstantinopolis Rum Patrikliği'nin ne Rusya ne de Ortodoks dünyadaki önderlik otoritesini tam olarak korumaya yetebildi. Rusya 1453'ten öteye, Müslüman Osmanlı egemenliğindeki Konstantinopolis Rum Patrikhanesi'nin Ortodoks dünyanın merkezi Başpatriği'nde ekümenik, yani küresel önder olamayacağı savıyla Moskova Patrikliği'nin bağımsızlığında ısrarlıydı. Bu çıkışa karşı ekümenik önder sıfatına dayanan Konstantinopolis Rum Patrikliği de Moskova Patrikhanesi'nin varlığını resmen tanımamakla misilleme yaptı. Son İmparator Konstantin Palaiologos'un 1460'da Osmanlı'ya geçen Mora Yarımadası'ndan kaçıp ailesiyle birlikte İtalya'ya sığınan yeğeni Prenses Zoe Sofia Palaiologos 1472 yılında Moskova Büyük Prensi Ivan Vasilyevich ile evlenince Rus Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık ısrarı Palaiologos hanedanı kutsal ve büyük Rusya'da devam ediyor. 3. Roma Moskova'da iddiasına dönüştü. Bu iddia doğrultusunda Moskova Patrikliği de ister istemez Ortodoks dünyanın en üst otoritesi Müslüman işgali altındaki Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği'nin yerini oynuyordu. Ama Ortodoksluğun yapılanmasında 4 temel kilisenin Konstantinopolis, İskenderiye, Antakya, Kudüs, Moskova'nın otoritesini kabul etmesi kolay görünmüyordu. Fatih Sultan Mehmet'in verdiği ayrıcalık ve haklar, Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği'nin Rusya haricindeki Ortodoks ülkeler üstündeki yetki otoritesini sürdürmesini, hatta Kiev Patrikliğini yeniden yapılandırarak Ukrayna'nın Konstantinopolis'e bağlı kalmasını sağladı. Fatih'ten sonraki Osmanlı hükümdarlarının da sadık kaldığı bu politika çerçevesinde İstanbul'da dört yönder kiliseyi bir araya getiren 2. Ekümenik Din Kurultayı 1484 yılında yine Rusya'yı Fener Rum Patrikhanesi'nin otoritesine döndürmek amacıyla, yine 1448'deki Floransa Konsili'nde alınan kararları yemin billah red ile iptal için yapıldı. Böyle İstanbul'un Osmanlı tarihinde tam 8 Ekümenik Din Kurultayı toplandı. Fener Rum Patrikhanesi'nin öncülüğünde. Çoğu Rusya konuluydu. 1590 konsili Moskova Patrikhanesi'ni resmen tanımak ve onamak zorunda kaldı. 1638 konsili Protestanlar ile Katolikler arasındaki reformcu ve karşı reformcu çatışmasında Ortodoksların alacağı tavrı belirlemek için yapıldı. 1663 Rus Ortodoks Kilisesi'nin içine girdiği reformcu kriz üzerineydi. 1735 konsili Katolik Papa'nın Ortodokslara şart koştuğu vaftiz yenilemesine karşı. 1848 ve 1872 konsilleri de içinden çıkılmaz din sorunlarına yanıt arıyordu. Ne var ki Osmanlı egemenliğindeki Fener Rum Patrikliği'nin başı çektiği etkinlikler sürecinde siyasal coğrafyada taşlar yerinde durmuyor, dengeler de hızlı değişiyordu. Rusya 1686'da Ukrayna'nın bir bölümünü, Moskova Patrikhanesi de Konstantinopolis'e bağlı Kiev Patrikliği'ni yuttu. Kutsal ve Büyük Rusya ile Moskova Patrikliği aradaki Sovyet dönemini bir yana bırakırsak o gün bugündür 3. Roma-Moskova iddiasını sürdürür. Ortodoksluğun ekümenik küresel temsiliyetinde Fener Rum Patrikhanesi'ni en üst makam olarak tanımamaktadır. 3. Roma iddiasına dayandırdığı jeopolitik ve tarihsel nedenlere ek olarak dünyanın en kalabalık Ortodoks nüfusuna hükmettiği gerekçesiyle bu dinin ekümenik önderliğine adaydır. Osmanlı döneminde Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı diğer Ortodoks kiliselerin tarih içindeki devinimlerine dönersek, İmparatorluğun 19. yüzyılda çökmeye başlaması Fener Rum Patrikhanesi'nin Ortodoks kiliseler üstündeki yetki otoritesinde iyice azalttı. Osmanlı toprak kaybettikçe Fener de bu topraklardaki Ortodoksları önderlik makamını kaybediyordu. Balkanlarda yeni devletlerin kurulmasıyla birlikte bölgede otosefal yani bağımsız kilise yapılanması hakim oldu. Fener Rum Patrikhanesi'nin büyük mücadelesine rağmen tanımak zorunda kaldığı bu otosefal yapılanma zamanla bağımsızla özerk arasında gelgit bir anlam kazanarak özgün kuramını oluşturdu. Yerel kilise artık ulusal sayılırken Fener Rum Patrikhanesi'nin bu kiliselere onursal önceliği de onursal eşitliğe dönüştürüldü. Yunanistan'ın bir bölümü bile otosefal Yunan başepiskoposluğuyla özerkleşti. Bugün dünyada Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks kiliselerin yayıldığı coğrafya, Fener Rum Patrikhanesi'nin resmi sitesinde www.megarevma.net şöyle yer almaktadır. Patriğin dini otorite alanı. Şimdiki ekümenik patrik 1. Bartolomeus ve Sen Sinod'un Yüce Meclis. Üzerlerinde direkt otoritesi, yani tayin ve azil hakkı olan başepiskoposluk, metropolitlik ve diğer kurumlar şunlardır. Türkiye'de İstanbul Başepiskoposluğu Bartolomeo'nun kendisi, Kadıköy Metropolitliği, Tarabya Metropolitliği, Adalar Metropolitliği, Gökçeada ve Bozcaada Metropolitliği, Yunanistan'da Girit Başepiskoposluğu ve Metropolitlikleri, yarı otonom statüde, 12 Ada Metropolitlikleri, Rodos, İstanköy, Leros ve Kalimnos, Karpatos ve Kasos, Selanik'te Aya Anastasya ve Çavuş Manastırları, Anyaroz'daki 20 Manastır, Patmos Manastırı ve Eksarhiyası. Ayrıca 1928'e kadar Kuzey Yunanistan ve diğer Ege Adaları da Patriğin direkt otoritesine bağlılardı. Yönetim vekaleten Yunanistan Kilisesi'ne devredildi ama bu bölgelerde bulunan 36 metropolitliğin manevi sahipliği halen Fener Patrikhanesi'ne aittir. Nitekim İstanbul, ikide bir de Bartolomeus'un otoritesini zedelemeye çalışan Yunanistan Başepiskoposu Christodoulos'a karşı tayinlerdeki son denetim hakkını 1928 öncesinde olduğu gibi kullanmak üzere harekete geçti. Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu kiliseleri, Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri, ABD Başepiskoposluğu, Kanada Metropolitliği, Panama Metropolitliği, Buenos Aires Metropolitliği, Avrupa'da İngiltere Başepiskoposluğu, Fransa Metropolitliği, Almanya Metropolitliği, İsveç ve İskandinavya Metropolitliği, Benelüks Metropolitliği, İsviçre Metropolitliği, Avusturya Metropolitliği, İtalya Metropolitliği. Uzak Doğu'da Avustralya Başepiskoposluğu, Yeni Zelanda Metropolitliği, Hong Kong Metropolitliği. Muhtelif kurumlar: Essex Manastırı, İngiltere; Çambesi Ortodoks Merkezi, İsviçre; Dünya Kiliseler Konseyi nezdinde Ortodoks Dünyası adına daimi temsilcilik, Cenevre; Avrupa Birliği nezdinde Ortodoks Dünyası adına daimi temsilcilik, Brüksel; Selanik Teoloji Eserleri Enstitüsü, Atina daimi temsilciliği. Yukarıdaki tablonun sunumu sırasında metinde yer alan bir tümceden Ekümenik Fener Rum Patrikhanesi ile Otosefal Yunanistan Başepiskoposluğu arasındaki gerilimi fark etmişsinizdir. Sayılan dini merkezlerin yayıldığı coğrafyada bugün itibarıyla Fener Rum Patrikhanesi'ni Ortodoksluğun önderlik ve en üst yetki makamı kabul eden müminlerin sayısı yaklaşık 3,5 milyonluk bir nüfustan ibarettir. Fener Rum Patrikhanesi'nin yine aynı resmi sitesinde Fener'e bağlı olmayan Ortodoks coğrafyasındaki otosefal, özerk kilise yapılanmasına açıklık getirilip dağıldığı ülkelerde sıralanmıştır. Fener Rum, Patriğin otoritesi altında olmayan otosefal, Ortodoks kiliseleri liderlerini kendileri seçer ama bu seçimde meşruiyet, İstanbul'daki Primus Inter Pares, eşitler arasında ilk olan ve Ortodoks aleminin bir anlamda koordinatörü konumunda bulunan Ekümenik Patrikhaneden gelir, yani Ekümenik Patriğinin onu tanıması elzemdir. Bu kiliseler hiyerarşik sıraya göre şunlardır: İstanbul Patrikhanesi, İskenderiye Patrikhanesi, Şam Patrikhanesi, Kudüs Patrikhanesi, Moskova Patrikhanesi, Belgrad Patrikhanesi, Bükreş Patrikhanesi, Sofya Patrikhanesi, Tiflis Patrikhanesi, Kıbrıs Başepiskoposluğu, Yunanistan Başepiskoposluğu, Polonya Başepiskoposluğu, Tiran Başepiskoposluğu, Çek ve Slovak Başepiskoposluğu. Bunlara ilaveten Finlandiya ve Estonya'da iki otonom kilise daha mevcuttur. Bunlar liderlerini İstanbul'a teklif eder ve son seçimi İstanbul yapar. Tablodan görüleceği üzere Fener Rum Patrikhanesi'nin yetki alanı dışında kalan Ortodoks coğrafyanın nüfusu, sitede yer almayan ve Moskova Patrikliğine bağlı Amerika ile Avrupa'daki metropollerle birlikte 260 milyon dolaylarındadır. Ortodoks nüfusun %57'sini barındıran Rusya, elbette ki bu etki alanının hakimi olmak istemekte, Moskova Patrikhanesi yetki alanının genişliğinden aldığı güç ve daha önce sözünü ettiğim tarihsel gerekçelerle Fener Rum Patrikhanesi'nin rakibidir. Fener Rum Patrikhanesi'nin yukarıda yer verdiğim otosefal açıklamasının satır arası anlamı, Fener'in bir zamanlar en üst makamı olduğu Ortodoks kiliselerini hiç olmazsa onursal, hiç olmazsa sembolik anlamda öncülük çatısı altında tutmak çabasıdır. Müslüman bir ülkenin topraklarında varlığını sürdürmeye çalışan Patrikhane'nin böyle bir çabada elindeki tek gerekçe elbette 6. yüzyılda aldığı ekümenik, yani genelinde Hristiyan dinini, özelinde Ortodoks öğretisini küresel temsiliyet ünvanıdır. Ülkemizde 381 yılında kurulup 17 yüzyıllık bir tarihi mirasçısı olan Fener Rum Patrikliği hakkında yapılan "yok ekümeniktir, yok ekümenik değildir" tartışması her şeyden önce zayıfın güçlüye karşı savunmasına ilişkin bir ayıptır. Eğer yaşadığımız toprakların tarihine saygı göstermek istiyorsak, ki gelecekte bizlere saygı gösterilmesi için gereklidir, hepi topu 3,5 milyon mümini temsil eden Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkiye'de varlığını sürdürme çabasına ve 260 milyon nüfusu Ortodoks dünyada hala etkin olabilmek mücadelesine destek olmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu yasası Lozan Anlaşması'nda ekümenik sözü geçmese bile bu yokluk büyük olasılıkla 1453'teki Fatih Fermanı'nı kaybedip 1520'de hatırlanana göre yeniden yazılan belgedeki eksiklikten kaynaklanmıştır. Günümüzde güya İstanbul'a sahip çıkanların İstanbul tarihini Fatih'le başlattıklarına, Türkiye'yi kuranların Osmanlı'yı inkarına ve şimdilerde Osmanlı'ya sahip çıkanların da Osmanlı hakkındaki cehaletine bakarak iddia edebilirim ki, gerek Fatih Fermanı'nı 67 yıl sonra kulaklarına çalındığı kadarıyla yeniden yazanlar, gerekse Lozan Anlaşması'nı imzalayanların aklına ekümenik sözcüğü kendileri için bir şey ifade etmedi ve zaten Yunanca olup ne anlamını ne de önemini bildikleri için gelmemiştir. Oysa Müslüman bir ülkede var olma savaşı veren Fener Rum Patrikhanesi'nin Ortodoks alimini ekümenik, yani küresel öncülük iddiası, dün Osmanlı İmparatorluğu'nun işine geldiği gibi günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin de uluslararası ilişkilerde yararındadır. en azından hiçbir biçimde zararına değildir. Roma'dan Vatikan'a sahtekarlıkta sebat. Roma papalık makamı ve devletinin kurucu yasası Konstantin'in vasiyeti belgesinin sahteliği Lorenzo Valla tarafından bilimsel olarak kanıtlandıktan öteye Protestan reformunun temel gerekçesini oluşturmuştu. Ama sahtekarlık Konstantin'e atfedilen vasiyetten ibaret değildi. Bu çakma vasiyete dayanarak sanki yüzyıllar önce yazılmış, kaybolmuş ve tozlu raflarda tıpkı vasiyet gibi üzerlerinden 400 yıl geçtikten sonra bulunmuş gibi yapılan tam 204 papalık fetvası vardı daha. Roma Patrikliği tahtına geçen papaların başları sıkıştıkça imal ettirip yüzyıllar önce yürürlüğe girmiş kadim kanunlar gibi kullandıkları bu fetvaların tıpkı dayandıkları kutsal vasiyet gibi sahte olup 850 yılından sonra peyderpey yazıldıkları da Cenevre'de vaizlik yapan reformist rahip David Blondel tarafından kanıtlandı. Hem de bugün bize çok basit ve mantıklı gelen ama geçmişte ilk olarak Lorenzo Valla'nın kullandığı ve Konstantin'in bağışı belgesinin sahteliğini kanıtladığı tarih karşılaştırma yöntemiyle. 853 yılından sonra aralıklarla sirkülasyona sokulan toplam 204 fetva, sözüm ona Hristiyanlığın ilk 300 yılında hüküm süren papaların kararlarıydı. Bu papalar bu fetvalara Vulgate diye anılan Latince İncil'den pasajlar koymuşlardı. Oysa İncil ancak 4. yüzyılda Latince'ye çevrilmiş, yani fetvaları veren papalar zamanında Vulgate yoktu ve İncil'in Yunancası okunuyordu. Rahip David Blondel, papalık fetvalarının sahteliğini kanıtladığında takvimler 1628 yılını gösteriyordu. Çakma bir vasiyette 900 yıl önce kurulan papalık devletleri tam 800 yıl bu vasiyete dayanarak imal edilen çakma fetvalarla öncülük etmişlerdi Batı Roma Hristiyanlığına. Tarihin en büyük ve seyrini değiştiren yalanın üzerinde yükselen papalık devletlerinin 1000. yaşını görkemle kutlamasına bir yüzyılcık kalmıştı. Temellerinin sahteliği varoluşunu sarstı mı dersiniz? Hayır. Kurumsal yalan öyle bir oturmuş, öyle bir yerleşmişti ki zamanla gerçeğin ortaya çıkışı papalık makamını hiç mi hiç ırgalamadı. Papalık devletleri İtalik Yarımadası'nın 1869-1870 yılları arasında sahne olduğu siyasal karışıklık ve savaşların sonunda ulusal birliği kurmayı başaran İtalya Krallığı tarafından ilhak edilip ortadan kalktı. Papa 9. Pius o zamana kadar Roma papalık sarayı olan Quirinale'den Quirinale Sarayı o gün bugündür İtalya Devlet Başkanlığı konutudur. Kaçıp Vatikan Sarayı'na sığındı. Ama 1870 yılında Vatikan'da toplanan konsilde din kurultayı, Papa'nın yeryüzünde Tanrı'nın tek temsilcisi Hristiyanlık alemini ama bu kez salt ruhani anlamda evrensel öncülüğü ve kararlarında yanılmazlığı ilkesi yine Konstantin'in sahte vasiyetinden aldığı çakma meşruiyeti dayandırılarak dogma, inkarı yasak kutsal kural ilan edildi. Vatikan Konsili'nde dogma ilan edilen bu kararla Papa ve Papalık kurumuna bağlı Katolik kilise yönderleri düpedüz gerçekle alay ediyorlar, Konstantin'in bağışı belgesinin sahteliğini görmezden geliyor, sahtekarlığı ortaya koyan bilginleri, bilimsel kanıtları ve yayınları yok sayıyorlardı. Yetmedi. 1917'de gerek Konstantin'in sahte vasiyeti, gerekse bu belgeye dayanarak imal edilen sahte papalık fetvaları Katolik kilise hukukunda 300 kanun maddesinin temelini oluşturdu. 1929'da faşist İtalya Devleti ile Roma Katolik Kilisesi kurumu, papalık arasında yapılan Laterano Sözleşmesi ile Vatikan Devleti resmen kuruldu. Sözleşmeyi faşist İtalya adına bizzat Mussolini'nin papalık makamı adına da Kardinal Gaspardi imzaladı. Bu kitapta şu ana kadar papalık devletlerinden söz ederken Vatikan kısaltmasını hiç kullanmamamın nedeni papaların sadece 1870'ten beri ikamet ettiği Vatikan'ın ancak 1929'dan öteye devlet ve Katolik dünyanın merkez makamı olmasıdır. Başkent Roma'nın il sınırları içinde 0.44 km² bir alana yayılan Vatikan şehir devleti Stato della Città del Vaticano dünyanın yüz ölçümü en küçük ama mal varlığı en zengin devletidir. Yönetim biçimi seçimli mutlak monarşi olup devlet başkanı Papa hem yasama, yürütme ve yargının başkanı hem de Katolik Kilisesi'nin küresel önderidir. Sözü yasa hükmündedir. Tarihsel anlamda Katolik mezhebine bağlı ülkelerde yaygın olarak kullanılan bazı ansiklopediler ve sanal bilgi kaynaklarında Vatikan Devleti'nin tanımı günümüzde Aziz Petrus'tan beri papalık makamı ve İmparator Konstantin'den 4. yüzyıl öteye Hristiyanlık aleminin resmi merkezi biçiminde yazılıdır. Başka bir deyişle 21. yüzyılda bile papalık devletinin meşruiyeti yer yer hala ve inatla Konstantin'in sahte vasiyetine dayandırılmaktadır. Katolik Kilisesi kurumu 19. yüzyılın sonundan itibaren gerek Konstantin'in bağışı gerekse bu vasiyete dayandırılan papalık fetvalarının sahteliğini kabullenmesine rağmen açık seçik dillendirmedi. Sadece sahte vasiyeti ve fetvaların maddi varlığını ortadan kaldırmak, gizli arşivlerinde gözlerden gizlemekle yetindi. Çünkü Konstantin'in sahte vasiyeti, Hatice'ye değil, neticeye bakın Latincesi. Sonuca bakınca, aracı sahtekarlığı haklı kılan bir hayırlılık durumu. Böyle bir sahtekarlık yapılmamış olsaydı, bugün Hristiyanlık aleminin kutsal makamı İstanbul'daki Fener Rum Patrikliği olacak ve Müslüman bir ülkede Fatih ilçesi gibi aşırı İslamcı bir nüfusun kuşatması altında kalacaktı. Konstantin'in sahte vasiyeti olmasa belki de 4. Haçlı Seferi yapılmayacaktı. Hristiyanlığın kutsal başkenti Konstantinopolis 1202'de maruz kaldığı Haçlı işgal ve talanına belki de uğramayacaktı. Doğu Roma İmparatorluğu zayıflamayacak, Batı Roma'dan bunca nefret etmeyecekti belki de. Ama en önemlisi Konstantin'in sahte bağışı ve 4. Haçlı Seferi olmasa Doğu Ortodoksları Sultan'ın kavuğunu kuşkusuz yiyelemezlerdi Papa'nın külahına. Sözün özü, eğer Konstantin'in bağışı adı altında böyle bir sahte vasiyet düzülmeseydi Batı tarihinde, belki de Doğu Roma yalnız kalmazdı Osmanlı orduları karşısında ve Konstantinopolis İstanbul olmayabilirdi. Nova Roma, Konstantinopolis, İstanbul. 1684 yaşına basan bu kutsal kültür mirası sadece 561 yıldan beri bizim mülkümüz. Miras demiş, sende de durayım biraz. Roma yıkılmış, Osmanlı yıkılmış, elbet Türkiye ilelebet payidar kalacaktır da. Sıra kimin? Kalkedonya, Kadıköy, 2013. Kitabın sonu. 4 Mart 2014. Sayfa 184.